Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Sokaktaki Adam Atilla İlhan. Bilgi Yayın Evi. 6. Basım. Şubat 1999. Okuyan Gülay Emerce. Atilla İlhan, Sokaktaki Adam'da sert ve şiirli bir atmosfer içinde çağdaş gençliğin bunalımını, umutsuz öfkesini ve başkaldırışını sürükleyici bir serüvene bağlayarak işliyor. Ne istemediğini bilen fakat ne istediğini bilmeyen Hasan, bunalım çağı gençliğinin kesin yatsımalar ve ağrılı kararsızlıklar içindeki somut bir bileşkesidir. Atilla İlhan'ın öteki romanları Zenciler Birbirine Benzemez ve Kurtlar Sofrası'nın hareket noktasını oluşturan Sokaktaki Adam, yazarın alışılmış roman tekniğini zorladığı akıcı bir üslup, görsel bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Roman dedik, 1. O zamanda romanlar dayanılmayacak kadar heyecanlı ve güzeldi. Geceleyin kaba saba bir deniz lodosu sokak lambalarını ardı ardına koparıp atar, ben 13 hadi bilemedin 14 yaşındaki serüven çocuğu halıların üzerine boylu boyunca uzanmış romanların birini bitirir ötekine başlardım. İç karşı yakanın sokak aralarında zeytinyağlı pırasa, hamursuz ve tevrat kokan o yoksul Yahudilerin yansın diye rüzgara bıraktıkları saç mangallardan kıvılcımlar ayaklanır, üzerime gelirdi. Annemden yürüttüklerimden Erenköy ve Suadiye'deki köşklerin işlemeli tavanlarını ve mor salkımlarını ezberlemiş, sevdadan verem olan ince ve duygulu zengin kızlarının talihsizliklerine üzülmüş durmuştum. Kendiminkiler, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, biraz biraz da Dickens ve Hector Malot. Bir yandan kafama benim insanlar, Türkiye'nin ülkeler arasında yalnız olmadığını soka dursun, bir yandan da gerilimlerin ömrüm boyunca içimde bir yay vınlaması gibi duyacağım ıslığını kulağıma yerleştiriyordu. Yoksa savaş patlar patlamaz ben daha ortanın üçüne yeni geçmiş bacaksız, kendimi Maginot hatlarında Fransız askeri ya da Londra'nın puslu, inadına karanlık, uçak savar çiçekleri ve yangın yalazlarıyla bütün bütün ağırlaşmış göklerinde Spitfire pilotu düşünebilir miydim? Asıl romanlara nasıl olduğunu pek de anlayamadan geçtim. Hiç geçmedim de sayılabilir belki. Değil mi ki Fransız, Zola'yı, Şolokov'u, Çekov'u, Duhem'i, Dostoyevski'yi okuduğum o yağmuru bol, ekmeği ve güvenliği az bunalım yıllarında, yine de Jack London, Somerset Maugham, Graham Greene, Pierre Benoit aracılığıyla yaşantılarını alışılmışlıklardan çıkarmış insanları bulmadan edemiyordum. Sonradan bu beni bilmem hangi şiirimin bilmem hangi mısrağında yazdığım gibi, benim için her şey alelâdenin haricindedir psikolojisine aktarmış, yaşanmışı ve yaşanacak olanı masabaşı romancılarından ayrı bir açıdan görmemi sağlamıştır. O kadar ki yaşantısı gündelik çizgisinde kalan insan, o gündelikliğin olağanüstüye değdiği yerleri bulamadıkça, benim insan ve yazar ilgimin dışında kalacaktır artık. Allah bilir ya, kendi hayatımı olağanüstüye yaklaştırmak isteyişim de bundan. Yoksa daha 15'imde hapishaneyi ve tımarhaneyi, sonraları yurt içinde ve yurt dışında bir sürü ağır ceza daktilosunu, kral parasızlıkları ve yoksul zenginlikleri, sinema yıldızlarının ihtişam ve sefaletini, Ermeni komitacılarını ve hayatlarını bok yoluna harcamış eski bolşevikleri neden ve nasıl tanırdım? Hem canım, bir başka şiirinde bunu erkekçe yazan da ben değil miyim? Ömrümüzü bir suç gibi ayarlamadık mı? Ağır bir hüküm giyer gibi öleceğiz. Öyle de olmuştur hani. Salak bir yağmurun oraya buraya bulaştığı yanlış bir öğle sonu. Vatandaş Evarist Gamelin ve beni sorgusuz alıp götürmüşlerdir. Onu dosdoğru giyotin, beni ise İzmir cezaevinin Şubat soğuğunu kalıp kalıp içinde tutan bir yeraltı mahzenine. Orada bir gece yarısı idamlık Altın Diş Mehmet'i, ünlü katil Bayraklılı Fethi'yi ve daha bilmem kimleri başıma toplayıp yüksek sesle gece yarısı itirafını okurken, bakarsın Salavin tutar çalıştığı fabrikayı ihbar eder. Sonra bir yaz öylesi, Ağustos'un bütün cırcır böcekleri kızgın ve mavi boşlukları zırıl zırıl kemirirken, ben ve Alyosha, Nijni Novgorod'u bırakır, Kazan Üniversitesi'ne okumaya gideriz. Aşağı kurtarmaz çünkü. Adrien Zografi'yi, Gavur Dağları'nın mosmor eteklerinde anlaşılmaz bir ay ışığı, insanın yüreğine bir peygamber duası gibi oturan ışıltılı su sesleri arasında tanırım. Ne seslerdir onlar? 25 yıl ona şu satırları yazarken içimde duyduğum ne Adrien Zografi'dir, o insana bayağılıklara ve haksızlıklara bıçak gibi karşı çıkmayı öğreten. Şimdi bile çok garipsediğim kış geceleri, yarınki gazeteye bir manşet tasarlar ya da bilir miyim hangi Avrupa başkentinde diplomatların vereceği önemli bir kararı telexten izlerken bazı ansızın camların önünde durur, o romanlardan satır satır ezberimde kalmış bir paragrafı yüksek sesle hatırlarım. Sen derdi Alexey Maksimiç, sen hırsızlığa alışma, görüyorum ki senin yolun başkadır, sen maneviyat adamısın, beni gündelikten kurtarır bu. 2. Daha kim bilir hanilerde yazmışımdır, romancı romanını bir şeyler anlatan laf dizisi olmaktan çıkarmadıkça çağdaş çizgiyi yakalayamaz diye. Doğrudur bu, böylesi ilgi görür belki. Roman okumayı kahvede gevezelik etmekle karıştıran ilkel okurun sevgilisi de olur ama romana bir şey katamaz. Peki ne yapacaksın? Neresinden tutacaksın bu işi? Sanatın genel kuramını neresinden tutmuşsan orasından. Eğer dış toplumsal ya da iç bireysel gerçekten bunların estetik deyimlenmesi demek olan imgeye ulaşabilmek önünde sonunda başarılı bir bileşim yapmayı gerektiriyorsa, romanı, olayların, kişilerin, konuşmaların yan yana dizildiği ama olay kişi ve konuşma kalarak dizildiği bir ögeler, elemanlar bohçası gibi almak düpedüz yanlış. Buna karşılık bütün ögeleri içinde eriten, başlı başına ve kendi kendine yaşamaya yeterli ve yetenekli bir bütün olarak düşünmek doğru. Bildiğimiz suyun terkibinde hidrojen ve oksijen vardır. Hidrojen ve oksijen aslında ayrı ayrı özellikleri olan gazlardır ama bir bileşim sonucunda su haline gelirler. Su ne biri ne de öbürüdür. İkisini de içinde bulundurduğu, hatta onlardan meydana geldiği halde özellikleriyle onlardan bağımsız bir yeni bileşim, renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Romanla romanı yapan ögeler arasındaki ilişkiyi bu çizgide düşünemeyen bir kafayı romancı kafası saymak nereye götürür bizi bilir misiniz? Söyleyeyim. Siyasal parti sloganlarını ya da iyice ayağa düşmüş mahalle dedikodularını kağıda geçirmeyi iş edinmiş kalem ve kafa yoksullarını has romancı saymaya. Öyleyse romancının temel ve büyük işi yaratıcılığını bileşim diye tasarlaması ve bileşimini içindeki ögeleri handi ise organik olarak eriten bir kişilik bütünü halinde gerçekleştirmesi. Zor bir iş. Thomas Gordiev, daha Türkçe'de çıkmadı sanıyorum, Klim Samgin'de beni romanın bileşimliği üzerinde düşündüren ilk bu kitaplardır ama. Ama siz herhangi bir Gorki'yi alıp okusanız da olur. Uzayın, insanın ve içlemin nasıl onda estetik bir dokuma halinde dokunduğunu, romanı roman yapan ögelerin bileşim yararına nasıl genel hava içinde birer ikişer silinip gittiklerini göreceksiniz. 49 kışında Paris'te Roemer'de tükürüklü bir kar yağar. Oteldeki odamda ufak gaz sobası kendi ronronlarıyla yalancı mutluluklar çoğaltırdı. Ben battaniyeyi çeneme çekmiş, elimde Klim Samgin'in ikinci cildi, hem okur hem de Alexey Maksimiç'i ve neden dolayı bütün kitaplarının Türkçe'de olmadığını düşünürdüm. Bu bileşim gücü romanı bir destan soluğuyla besleyip götürmek, o çarpıntılı Balkan çocuğunda İstrati'de çarpmıştı beni. Fakat çağdaşların Fransızcasını daha pek de sökemiyor. Niza'nın Selin'in, Malrox'un, Dos Passos'un, Mailer'ın, Kostler'un, Ehrenborg'un, gemileri denizden söküp orman içlerine atan o korkunç hortumlar gibi toplumsaldan bireysele gerçeği nasıl hart diye yakalayıp beyaz üstüne kara kağıda döktüğünü kestiremiyordum. Sonra onlar da geldiler, yalnız olarak değil ama roman bileşimine sinemayı da getirerek. Donskoy, Gorki'den onun bileşimine ve atmosferine uygun filmleri çıkartmıştı. Daha başkalarının kendi başlarına yaptıkları, tek kelimeyle sinema, aldığı gibi romanı karanlık bir yol ağzına bırakıyordu. Ya büyük bileşim çabasını sinemaya bırakıp biçim avuntusuna girilecek, ya da roman bileşimini yapan ögeler arasına sinemayı ve tekniğini de katmak yoluna gidilecek. Fransa'daki yeni roman birinci ve çıkmaz yol idiyse benim romancıların seçtiği ve denediği ikincisiydi. O kadar böyleydi ki bu, Malraux'un ünlü umudunu film olarak çevirebilmiştir. Ve çok değil 3 yıl önce bu sefer başka ve bütün ışıkları delirmiş bir Paris'te Studio de Etolye'de girip yine o Baba Donskoy'un Baba Gorki'den çevirdiği Thomas Gordeyev'i görünce bilin bakalım neyi gördüm. Sinemanın ustası elinde bir roman bileşimine onu sakatlamadan da hizmet edebileceğini. O gece bütün gece Avenue Wagram'daki kahvede önemli bir gerçekle baş başaydım artık. Sinema roman bütününü öldüremeyecekti. Güçlü roman sinemayı evcilleştirecek, yalnız yaratma ögesi olarak dokumasına katmakla kalmayıp, kalabalıklara ulaşmak amacıyla onu bir araç olarak da kullanabilecekti. Kendi kendimle daha sokaktaki adamı yazarken giriştiğim bir bahsi kazanmış oluyordum böylece. Çünkü bakın romanın ilk baskısındaki ön sözde neler demişim. Sokaktaki adamda hareket ögesini, psikolojik ögeyi, romantik ögeyi tıpkı senaryoda olduğu gibi dengeli olarak kullanmaya çalıştım. Ve gerekli gördüğüm yerlerde hareketi planlara ayırdım. Hatta dekop yaptım. Bence 20. yüzyılın romancısı, okuyucusunun bir sinema seyircisi olduğunu bir an bile hatırından çıkarmamalıdır. Bu yönden baktınız mı, sokaktaki adam sinematografik bir romandır. İçleme iyice sindirilmiş, söylev ya da monolog olarak değil, hareket ve eylem olarak deyimlenmiştir. Bu işi burada bıraktım mı? Hayır. Zencilerde olsun, kurtlar sofrasında olsun hep bu damarı geliştirmek, Türk romanında en eksik olanı imgesel hareketi ve eylemi gerçekleştirmek için çalıştım. Yoksa köy gerçekçiliğinin farklı fakat ilkel, dokunaklı fakat yavan düzeyinde kalacağız. O düzeyde ise yer demirdir, gökte bakır. 3. Hangi gece uyansanız Selçuklulardan kalma bir kar aydınlığını ürkek ürkek yırtıp geçen kanat çırpıntıları. Sabaha karşı penceremden bazen kavakların ardında büyük Sinan uykularına yatmış Kurşunlu Camii'yi seyrederim. Cam kırığı çıtırtılarıyla gepgeniş, ılgın Konya gecesini. Birden korku filmleri atmosferini aktarıveren o puhu kuşu, sırt üşütücü çığlığını hep de bu saatlerde ortalığa dağıtıverir. 11-12 yaşlarındaydım ama kim bilir nereden elime geçirdiğim bir kitaptan Kolonel Chabert'in Balzac okuyorum. Ne ilginç, ne hareketli, ne tutkusal bir dünya onunkisi. Sonraları Balzac romanının derinliklerine girdikçe bir toplumu bütünüyle kavramak ne demektir daha iyi anlayacağım. Zola ise Rogon Macortların dallı budaklı ağacıyla üzerime çökecek, hele kuruluş ve yükseliş dönemindeki bir endüstri burjuvasinin ne müthiş, ne bitmez tükenmez bir roman konuları hazinesi olduğunu öğretecek. Şüphesiz o günlerde sosyalist bir roman çizgisinin önemli bir kavşakta halkçı roman çizgisinden ayrıldığını kestiremezdim. Beni başlangıçtan beri köy romanlarının yanık garipsiliği ve dokunaklı yoksulluğu yerine harıl harıl gelişmekte olan şehirlerin, hareketli limanların, iş çevrelerinde çevrilen hınzır fırıldakların içine belki bir şehir ve liman çocuğu olmam itiyordu. Yalnız daha o zamandan bildiğim Sait Faik'le nasıl deli yanıklıkları içindeysem, köy gerçekçileri ile öyle yaban uzaklıkları içinde olduğum. Bir tek Orhan Kemal, o da besbelli İstrati'den yüklendiği tutkusal Akdeniz kopuğu ve kenar mahalleli hergeli havasıyla gönlümü kaplıyor. Ama iş Çorak'taki köylünün onulmaz yarasına gelince roman benim için ilginç olmaktan çıkıyordu. Hele Mahmut Makal gözlemciliği, köy notları olmaktan çıkıp yanlış bir roman türü gibi ortalığa yayıldıktan sonra. Evet haklısınız, bütün itirazları biliyorum zaten. Türkiye'nin ana halkı köylüdür. Üstelik bu halk yürekler acısı bir yoksulluk içindedir. Elbette Türk yazarları onu tanımalı, sevmeli, dramını yazmalıdır, yazmalıdır ama devrim öncesi Rusya'sının halkçılık hareketinden ne farkı vardır bu halkçılığın? Muji'yi sevecek misin? Sev, onu yüceltmek mi istiyorsun? Yücelt ama unutma ki köylü toplumsal anlamda bir kere dağınık, ikincisi gerici, üçüncüsü bilinçlenmeye en elverişsiz, ilkel bir üretime bağlı olduğu için elverişsiz bir zümredir. Sosyalizmin babaları böyle demişlerdir bunu. Hatta Plekhanov böylesi kanıtlarla o çağın narotniklerine yüklendiği zaman Friedrich Engels Almanya'dan Vera Zasulic'e eline sağlık diye yazmıştır. Bunda herhangi bir gariplik de yoktur ya, neyse, sosyalizmin umutlarını işçi sınıfına bağladığına göre sosyalist romanın işçilere eğilmesi çok daha akla yatkın değil mi? İyi ama Türkiye hadi üşenmeden gidin bütün ekonomi göstergelerine bir göz atın. Endüstri kapitalizmine geçti gidiyor. Bu kamprador burjuvasının yanında ufak ufak ulusal tüccar burjuvasının, sanayici burjuvasının belirmesi demek. Hatta aralarında gizli ve açık kırkışmalar, siyasal iktidara sahip çıkma dümenleri vesaire. Arada bu tip geçiş toplumlarının itici ve bilinçli ara tabakaları, gençlik, ordu, aydınlar gibi ve onların sorunları etkileyici roller oynuyor. İşçi sınıfı gerçek bir işçi sınıfı olarak ancak bu burjuvazi iyice tarih sahnesine yerleşince görünecek. Şimdilik köyle ilişkilerini koruyan, yani köydeki kadar gerici, dağınık ve bilinçsiz bir gecekondu kalabalığı. O halde romana bırak başkaları köylerden girsin, sen ara tabakalardan girecek, burjuvazinin gelişmesini, uluslararası kapitalizmle ilişkilerini, aydınları ve koşullarını, şehir insanını ve sorunlarını işleyeceksin. Sözün burasında sokaktaki adamın ilk baskısında yazdıklarımı hatırlayacağız. Bakın ne demişim. Ben bu romanda bizim toplumsal yapımızda ortaya çıkan epeyce ikircikli, yürek ağrıtıcı bir soruna yanaşıyor, tartışmasına başlıyorum. Bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bizde batılılaşmak eğilimi baş göstermiş, yeni bir düşünce tarzı, yeni bir sanat, yeni bir ahlak kurulması için mücadele başlamıştır. Bu mücadele köklü olarak entelektüel planda yürütülüyor. Yeni bir dünya görüşünün toplumsal ve özdeksel yaşama koşullarındaki bir yenileşmeyi izlediği hiç hesaba katılmaksızın, eski kalıba yeni bir boya vurulmak isteniyordu. Bunun sonucu olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan orta halli zümrelere bağlı bir kuşak yetişti. Bu kuşak sinemanın, dergilerin, basının da himmetiyle batının taklitçisi haline geldi. Bu onların henüz o çağı değil de kendi çağını yaşayan toplumsal çevrelerinden ayrılmalarına, onunla çelişmelerine, ona kızmalarına sebep oldu. Bu insanlar kültür düzeylerine göre derece derece soysuzlaştılar. Toplum dışı, gerçek dışı, her türlü sapık serüvene elverişli kimseler haline geldiler. Toplumsal çevreleriyle çelişmelerini, memleketle bağlarının çözülmesi izledi. Ya korkunç bir kötümserliğin tutsağı oldular ya da ufalanıp gittiler. İçlerinden pek azı gerçeğe yüzünden bakabilmek, memleketinin koşullarını kavrayabilmek ve gerekli fikir bileşimini yapabilmek basiretini gösterdi. İşte ben sokaktaki adamdan başlayarak bu sorunu ele alıyorum. Sokaktaki adamda toplumsal ve bireysel anlamda iflas etmiş bir delikanlı vardır. Anlayışlı, duyarlı fakat kötümser. Kendisinin de dediği gibi neyi istemediğini bilmekte fakat neyi istediğini bilmemektedir. Onun yanı başında sokaktaki adam delikanlının bir türlü bağlanıp bağdaşamadığı memleket gerçeğini, memleket halkını ve sorunlarını temsil ediyor. Bu ikisi arasındaki ilişki delikanlı yönünden ne yazık ki kurulamıyor. Oysa zenciler birbirine benzemez de, yeniden bu soruna dönüyorum. Oradaki tip henüz bitmemiş, yarısı kemirilmiş bir tip. O bir kararsızlığın ağrısını çekiyor. Nihayet yazacağım kurtlar sofrasında sorunu görmüş, memleketinin koşullarını kavrayıp gerekli bileşimi yapmış olumlu tipi işlemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu üç kitap aynı sorunun başka başka yönlerden, başka serüvenler içinde ele alınışı, tartışılışıdır. Tek kelimeyle söylemek gerekirse, okuyucu önünde onunla birlikte memleketimizin ve memleketimiz halkının esenliği için el birliğiyle bulmamız gereken olumlu tipi gerçek vatandaşı arıyorum. Daha 1951'lerde bu sözleri yazabilmiş olmak, toplumculuğa yeni yeni o da el yordamıyla gelenlere çok şaşırtıcı görünse gerek ya, asıl şaşkınlıkları öteki iki romanı özellikle Kurtlar Sofrası'na okurlarsa büyük olacak. Neden mi? Nedeni belli. Çoğunun 1960'tan sonra fırkacı sosyalizmi ile keşfedildiğini sandıkları birçok toplumsal gerçekler orada 1954'lerden itibaren verilmiş. Yabancı sermaye sızması mı istersiniz, montaj sanayi dolabı mı, iktidar-komprador ilişkileri mi, basın ve iş çevreleri, gençlik ve ötesi mi? Bu kadarı bana yeter. Atilla İlhan, 12 Aralık 1968, Çamlık, Karşıyaka. Sokaktaki adam. Ve seni Babil'den öte götüreceğim. Ben Yakup'um. Kamarot Yakup. Pepe Yakup da derler. Sen beni bilmezsin ağabey. İstanbullu değilim. Zati bu işe tesadüfen karıştım. Hani bazı adam bir türküyü günlerce düşünür, aklına gelmez, asabı bozulur, uykusu kaçar. Sonra günün birinde yolda yürüyüp giderken ansızın hatırlar. İşte bizim iş böyle oldu. Gemide sıkıntıdan patlıyordum. Hasan meseleyi şöyle bir anlattı. Düşündüm. Ulan olur mu olur. Hasan'ı belki tanırsın. O neden yaş bir işe burnunu soktu? Aklım ermez. Kimsenin aklı ermez onun işlerine. Lakin erkek çocuktur. Canımı istese feda olsun. Hoş böyle dalgalara kendimin neden burnumu soktuğunun da pek farkında değilim ya. Neyse. Su yüzünde mantar gibi yaşayıp gidiyorduk. Bizim meslek adamı yaşatmaz ama öldürmez de. Gezip gördüğün yanına kar kalır. Kimim kimsem yok. Eh sanki ne diye durup dururken bu ikircikleri işlere giriştim. Fazla dibini karıştırmaya gelmez. Oldu bir kere. Belki rahat battı. Bu sefer Marsilya'da 3 gün yattık. Bir takım çelik teller, demir çubuklar yükledik durduk. Hepsini baş ambara doldurdular. Hatta ambar katibine Rıza abi dedim, bu gidişle pervaneler havada dönecek galiba. Kıs kıs güldü hergele. Dönmez dönmez dedi. Sanki anladığı varmış. Ha Hasan yine o Ermeni'yi buldu. Buldu dediğim lafın gelişi. Aslını ararsan gemi yanaştı mı o mendebur rıhtımda. Bir kahveye gidip uzun uzun çene attılar. Ben gitmiyorum. Hasan konuşup anlaşıyor. Yapılacak şeyi kararlaştırıyorlar. Saklambaç oyunu bundan sonra başlıyor. Yok adamları bul, öteberiyi kimseye çaktırmadan gemiye sok. Yok gemide fareler gibi dip dip dolaş, şeytanın aklına gelmeyecek delikleri ara. Velhasıl bombok bir iş. Gel bir kere bulaştık. Her defasında ulan Yakup diyorum. Yok mu ya? Yakayı bir ele verirsen mahvoldun. Fransız polisi, İtalyan gümrüğü, Yunan bilmem nesi derken bakıyorsun İstanbul'u tutmuşuz. Bir heyecan, bir yürek üzüntüsü. Sonra gelsin bakalım papelcikler. Benim paraya hırsım yoktur ama ne de olsa elime 5-10 kuruş geçti mi yüzüm güler. Bak Hasan öyle değildir. Ermeninin karşısında görsen aynı surat, vapurda aynı surat, gümrükçülerin karşısında aynı surat be. Ben? Mümkün mü? Mümkünü yok. Heyecandan gebererim vallahi. Tabii tabii şimdi de öyle. Aynen Çanakkale boğazına girdiğimiz gireli 9 doğuruyorum. Yüklüyüz bu sefer baba. Adam akıllı hem. Sintine'nin kuş uçmaz kervan geçmez bir köşesine 3 kürk saklamışım ki. Ölmez sağ kalırsak babamın oğluna tanesini 3000 kağıda zor veririm. Geri kalanı da cabası. Kolay mı? Sen ol taş gibi dur bakalım. İçtiğim cigaranın haddi hesabı yok. Hasan güvertede. O gözlüklü Almanla konuşuyor. Profesör mü ne? Yani herifte bir kafa var ki abi, çamaşır kazanı diyeceksin. Tevekkeli profesör dememişler. Deniz bir hoş, hava basbayağı ılık. Biliyor musun, Kasım demezsin hani. Martılar geminin etrafında seyran sekiyorlar. Ulan Tekirdağ açıklarından geçiyoruz, geldik be. Yunuslara bak Yunuslara, severim bu balıkları abi. Gemi yaman yol yapıyor. Seyfi kaptanın keyfi gıcır besbelli. Saat 3 olmuş, eh birkaç saate kadar limandayız. İstanbul'a sokuldukça sancısı tutan, yalnız ben değilim yani, çarkçısı, tayfası, lostromosu, ufak üzüm tüccarı gibi bir o yana bir bu yana volta vurup duruyor. Hele Adil yok mu, yağcı Adil hergelesi? Napoli'de dedim kerataya, ulan nene gerek senin ipekli şarpa dedim. Baban da mı karısının boynuna ipekli şarpa sarardı? Kızmıştı bana, hem 3-5 tane de almamış, 100 tane birden. Sürmeneli hıfzı yine karton karton Amerikan cigarası taşıyor anlaşılan. Ben sevmem bu cigaraları ya, iyi para ediyormuş diyorlar. Hıfzının hakkıdır, fakirin, 7 nüfus besliyor. Bizde bir katip muavini var, Selim, Beşiktaşlı bir oğlan. Onun derdi başka. Ha babam karı resmi getirsin. Ama ne resimler, dedeni babanı baştan çıkarır. Nereden buluyor, nasıl buluyor bilmem. Buluyor namussuz. Her seferde en az 40-50 deste İstanbul'a sokuyoruz. Ha bezanlara malzeme. Rıza'ya bakarsan destesine 15-25 kağıt veren çokmuş. Allah artırsın, başka ne denir? Gel gelelim, İstanbul'un kokusu yaklaştıkça millette bedbeniz kalmıyor. Peki ya biz ne halt edelim? Vallahi abi, bizim yerimize olsa ölür bunlar. Yaptıkları iş çocuk oyuncağı yahu. Yok neymiş 10 paket cigara? 4 deste siktirici fotoğraf. Senin hiç kaçak kürk manto soktuğun var mı? Düzinelerle kravat. Bir sürü incik boncuk, hele ne olduğunu bilmediğim o zırıltılar. Hasan onları bana vermez, ne olduğunu söylemez. Kendi sokar çıkarır ama öbürleri yok mu öbürleri? Onlar beni öldürmeye yetiyor, söylemesem yüreğim yanmaz. Hasan dedim, bana bak, gözünü seveyim. Bir tane yeter, ne olur. Ha, olmaz mı dedim. Hayır. Nuh dedi bir kere, şimdi yakalanırsak. Yok mu ya, hapı tam yuttuk. Ben ağzı düzensiz bir adamım. Ara sıra kafam kızar. Allah belanı versin derim. Kamarotluk gibi. Lakin kalbim temizdir. Dolaşmak da hoşuma gidiyor. Hiç Kodes'e düşmedim. Herhalde gemiye benzemez. Hem bir kere deliye düştük mü bize kim bakar be? İş değil bu. Vallahi değil, billahi değil. Hasan hala Alaman'ın yanında mı? Yok. Nereye kayboldu bu adam yahu? Adam değil, taş mübarek. Limana girelim, hayırlısıyla şu zırıltıları çıkaralım. Bir daha sefere ben bu işe yoğum. İmkansız. Söylerim Hasan'a. İstanbul göründü. Görünüş ne görünüş. Yolcular güverteye sıralandılar. Hava kapalı. Kaba rüzgar. Alaman dürbünle bakıyor. Ne görecek? Şehir, ejderha mı desem, canavar mı desem, açmış kollarını bizi bekliyor. Şimdi oturup sana İstanbul'u anlatacak değilim. Sen bu şehri elbet bilirsin abi. Amenna güzeldir, büyüktür, namlıdır. Gözümüz yok, boynumuz kıldan ince. Lakin ona İstanbul derlerse bize de Kamarot Yakup derler. Akşamın eli kulağında, batıda çarkı felek gibi kırmızı pembe eflatun bir şeyler dönüyor. Babam dönüyor. Rüzgar kaba maba hafiften ısırmaya başladı. Yıldıza dönecek. Marsilya'dan beri gece gündüz zil çalan sarışın küpeşteye yaslanmış. Rüzgar saçlarını uçuruyor. Etekleri neredeyse başına geçecek. Ne çektik bu kahpenin elinden? Bari insaflı çıksa da inmeden bizi görse. Hoş onda pek o surat yok ya. Nereden mi belli? Biz adamı gözünden anlarız abi. Kamarot demek adam sarrafı demek. Sen bakma onun fanfin atışına. Al 5 paralık da bundan. Hasan'ı ararken aşçıya rastladım. Yakup be dedi. Gemiyi revizyona çekeceklermiş ha? Haberin var mı? Hoppala, bu da nereden çıktı? Benim bildiğim İstanbul'da boşaldıktan sonra İskenderun'a bir seferimiz var. Hatta geçen akşam Pire'de ikinci çarkçı, oradan da belki Amerika'ya gideriz deyip duruyordu. Biz Amerika'yı gördük, bir daha gidersek bir daha görürüz. İyi ama bu revizyon dalgasını kim çıkardı? Senin anlayacağın evi barkı olanların işine gelir. Benim işime gelmez bu. Revizyon demek şehirde günlerce kahve kahve, meyhane meyhane sürünmek demek. Bereket versin Hasan vaziyeti kurtardı. Ne revizyonu dedi. Kim söyledi, aşçı mı? Bilmez misin birader, hep böyledir o. İstanbul'a geldi mi bir hal olur. Sonra da haftasına kalmaz sıkıntıdan çatlar. Seninkini nerede buldum dersin? Üst güvertede. Manikanın dibine çökmüş, yakmış piposunu, kısmış gözlerini İstanbul'a bakıyor. Tepemizde martılar, geminin dumanı. Manikalar da bir hırlar ki konuşmanın imkanı yok. Benim niyetim Kürt dalgasını açmak. Ne halt edeceğiz? Şehir göründü. Bakırköy açıklarındayız. Bir şeyler düşünmek lazım. O her zamanki gibi lafımı ağzıma tıkadı. İstanbul'da dedi. Kavun vardır daha, öyle mi Yakup? Vay anasını, ben ne söylüyorum, tamburum ne çalıyor? Vardır dedim, vardır elbet, daha Kasım'dayız. Piposunu topuğuna vurup boşalttı. Bu akşam dedi, Apostol'dayız. Malum, kavun ve rakı, var mısın? Ben bu kadar senelik hayatımda rakıyı hiçbir zaman reddetmemişim. Hele Hasan'la içmeyi. Akılda kürk mürk kalmadı. O hep gözlerini kısıyor, şehri kıskaçlayıp duruyordu. Aşağıya bir indik, tamam, revizyon lafı milletin ağzında. Etme anam, etme babam. Yağcı Adil, vallahi de tallahi de diye utanmadan yemin ediyor. Bana İlyas söyledi, o galiba aşçıdan duymuş. Bak şu aşçı domuzuna, ulan adamın yüreğini hoplatmanın alemi var mı? Hasan'ın umurunda değil tabii. Surat hep o surat. Kız Kulesi'nin oralardayız. Alaman matah bir şeymiş gibi iyice süzüyor. Bir de resmini çekti. Ne vardır bu Kız Kulesi'nde anlamam. Önüne gelen inek gibi bakar. Ulan sarışın da orada be. Vallahi Hasan istese bu sarışınla işi öyle uydururdu ki. Karı gecenin yarısında zil çalıyor. Bir keresinde ben gittim. Tülden bir dalgalar giymiş sırtına. Memeler taş gibi. Vakit geçirme Hasan dedik. Dedik ama boşuna. Vebali günahı boynuna. Ya o ince bıyıklı doktor ya da bizim ikinci... Karıya bir halt ettiler. Ben şahsen Şevket kaptanı tercih ederim. Bir kere geminin namusu kurtulmuş olur. İkincisi o doktor dedikleri züppe hiç hoşuma gitmedi. Anvers'ten beri gemide. Keçinin sevmediği ot misali benim burnumda bitti. Hele bir garson deyişi var ki, abi bitlerin eşek değil deve olur. Ondan başka 4 Türk yolcu var. Bir karı koca, bir talebe, bir de ne olduğu belirsiz sıkıntılı bir adam. Yol boyunca zemheri zürefası gibi atlet fanilasıyla dolaştı durdu. Bahşişleri topluyoruz. Sözün doğrusu bunlar Hasan'ın bahşişleri. Çünkü yolcuların kamarotu o. Benim işim zabitana bakmak. Lakin dedik ya, Hasan erkek çocuktur. Bahşişleri beraber toplar bölüşürüz. Zaten çok bir şey tutmuyor. Üstelik her biri başka cins para verir. Kimi liret, kimi frank, kimi bilmem ne karın ağrısı. Gemi kılavuz bekliyor. Seyfi kaptan bir öttü, bir daha öttü. Ben koridordayım. Hasan pasaportları dağıtıyor. Ben bahşişleri cepliyorum. Bak en hovarda senin zemheri zürefası çıktı. Temiz temiz. 2,5 kağıdını aldık. Sarışından 100 frank. Doktor pezevenginden bir şey yok. Talebeden hakeza. Dış sefer, yolsuz sefer diyene nasıl hak vermezsin? Oturdum, hesap, kitap, adam başına 7'şer kağıt, 20'şer kuruş düştü. Çingenelik bu be. Ulan gitti lan, daha iyi. Hasan'a böyle mesleğin diye başlayacak oldum. Hergele incecik güldü, piposunu ısırdı. Nankör olma Yakup dedi, acısını ötekilerden çıkarırsın. Yüreğime indi abi, üverteye bir çıktım, karşıdan bir binanın damındaki koskoca Dabcoviç yazısı şöyle şamar gibi suratıma bir çarptı. Lamıcı mı yok İstanbul? 2. Evet Hasan benim, benim ya neye yarar? İstanbul'u dehşetli bir can sıkıntısı içinde buldum. Herkesin canı sıkılıyor. Doğru. Bremen'e kadar hangi limanda sıkılmadık? Her yerde herkesin canı sıkılıyor. Hay Allah kahretsin. Şu şarkı yine dilime takıldı. Dilime ve kafama. Marsilya'dan beri gece gündüz her saat her dakika On Trou des Gens Bizarres. Rosemary'nin şarkısı. Aslında onun değil, Piaf'ın şarkısı ama kendisine bakarsan Rosemary demek Piaf demek. İnsanlar neden birbirlerine benzemek isterler? Budalalık. Bir adam çıkar bir şey yapar, şöhret kazanır. Diğer binlerce şu veya bu benzerliklerinden faydalanıp onun şöhretini didikler durur. Kadınlar hele. Rosemary iyi kızdır, itirazım yok. Neden ille Piaf'a benzemek istiyor? Neden sırtı onun gibi hafifçe kambur? Neden kaşları alnında düz ve acayip iki çizgiden ibaret? Neden türkü söyleyişi onun gibi dokunaklı ve yürek paralayıcı? Ben Rosemary'den hoşlanırım. Sesi berbattır ama o bunu bilmez. Oxquart Svens'ta Piaf'ın şarkılarını söyleyip gemicileri ve bütün diğer canı sıkılan insanları kahreder. Bremen'e çıkarken başka bir şey söylemişti. Bu defa şu Allah'ın belası On Trou des Gens Bizarres. Rosemary'nin hayatını bilmem. Hiç merak etmedim. O da söylemedi. Yalnız zaman zaman gözlerini kırpar ve canım müthiş sıkılıyor Hasan der. Galiba günün birinde kalkıp kolonilere gideceğim. Onun da canı sıkılıyor yani. Geçen defa beni oteline götürdü. Beraber yattık ve sonra ağladı. Bu da budalaca bir şeydi. Onunla yatmam da budalaca bir şeydi. Epey zaman var ki budalaca olmayan bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Rosemary de bu fikirde. Sen diyor, daima kendini düşünüyorsun. Hayır, kendini değil. Ne bileyim, belki delinin birisin. Kendimi düşünmediğim muhakkak. Kendini düşünen insanlar bir şilep de kamarotluk etmezler. Ellerinde olan ve olmayan her şeylerini başkalarına terk edip parasız pulsuz kamarotluk etmezler. Para bu meselenin anahtarı olamaz, bunu çoktan anladım. Ölüm de. İnsanları seviyorum yalanını terk edeli hayli oldu. İnsanlar sadece canımı sıkıyor. Ölüm de. Netice itibariyle bir başka sıkıntı. Oysa Rosemary böyle düşünmez. Piaf'ın dindar olduğunu duymuş. Bu sefer bir Macar mülteci peydahlamıştı. Karanlık suratlı, sevimsiz bir herif. Rosemary ortada şarkı söylüyor, adam kaymış pembe beyaz ölü gözleriyle Macaristan'da bir yerleri, Balaton Gölü'nü yahut Zeged şehrinin katedrallerini seyrediyor. Rosemary'nin sesi titriyor. Don't slay strains at last dance. Şarkıdan sonra yanıma geldi. Macar'ın tek kelime Fransızca bilmediğini söyledi. Sanki ben çok biliyormuşum. Oturup üçümüz rom içtik. Rosemary yine ağladı. Ve kolonilere gitmekten bahsetti. İstanbul başka sıkıntı. Ben bu şehri sevmez değilim. Ne var ki bir şeyi, bu şey ister bir şehir, ister bir kadın olsun. Sevmek yetmez. Onunla ilgilenmek, onunla kaynaşmak, onu kendine ait bir şeymiş gibi hissetmek gerekir. Elinmiş, kolunmuş gibi. Oysa İstanbul umurumdan hariç. Güzel olduğu gerçek ama neye yarar? Onda ve bizde bu sıkıntı sürerken... Alman bir profesör var yolcuların arasında. Edebiyat fakültesine filolojiye geliyormuş. Heidelberg'den. Bir saatten beri elinde dürbün, şehrin ufuktan parça parça sökün edişini seyredip hayran oluyor. Benimse aklım fikrim Rosemary'nin şarkısında. Daha bakalım kaç gün tekrarlayıp duracağım. Yolcuların pasaportlarını dağıttım. Onların yolculuğu sona eriyor. Her birisi bir başka tarafa gidecek, bir şeyle uğraşacak. Profesör dersleriyle. Sarışın Fransız kadın kocasını bulacakmış. Talebe borçlarını ödeyecek. Peki ya biz? Bu liman, bu şehir son mu bizim için? Ne gezer? Biz şu şarkının içindeki adamlardanız, şüphe yok. Yolcuları indirdik. Güverteye çıktım. Yakup da orada. Büyülenmiş gibi sahile bakıyor. Beni görünce şimdi gelecekler dedi. Tabii gelecekler. Gemiyi aramak, kaçakçılığı önlemek onların vazifesi. Aranmak ve kaçakçılık yapmak bizim vazifemiz. Akşam Şehrin ışıkları kısım kısım yanıyor. Biz karşıdan görüyoruz. Fındıklı, Tophane, Beşiktaş. Kıçta tayfalar halatları sarıyor. Bulutlar ne kadar yaklaşmış. Yakup'un yüzü bembeyaz. Geliyorlar diyor, Sintine'yi bir kurcalamadan geçseler. Kocaman Allah. Ben başka şeyler düşünüyorum. Rosemary'nin hüzünlü ve yoksul memelerini. Napoli'de bizi çevirip pasaport soran kıvırcık saçlı polisi vesaire vesaire. Gümrükçüler arama ile meşgul oldukları müddetçe hep başka şeyler düşündüm. Yakup ortadan kaybolmuştu. Durduğum yerden köprüyü, ışıkların pırıltılı dizisini, tramvayları görüyordum. Rıhtıma biraz sonra çıkacağız. Şehir sıkıntıyla gerinecek. Yarın Nubar'a telefon etmek lazım. Olmazsa Leon'u bulurum. Yakup çıktı geldi. Sintine'yi üstün körü geçtiler Hasan dedi. Gözleri parlıyor. Ben başka şeyler düşünüyorum. Şimdi yakalansak, zabıta, polis, adliye, cezaevi, yakalanmasak, Rıhtım, Yüksek Kaldırım, Beyoğlu, Apostol, Kerhane, Yelkovan yürüyor. Olaylar bir an için şöyle değil böyle geçiyor. Hayatının rotası bakıyorsun tamamen değişmiş. Bizim işi Marsilya'da Hayrebedyan düzenliyor. Kısık sesli bir Ermeni. Tehcirde kaçanlardan. Türkçeyi unutmamış. Türkleri sevmediğini tekrarlar durur. Ben Türkleri sevmem. Türkler de beni sevmez. İşin doğrusu kimse kimseyi sevmez. Asıl olan istifade etmektir. Herkes önce istifade eder, sonra dininden utanır, sevdim der. Düşmanını seven görülmüş mü? Severim diyen görülmüş. Lakin demek başka, sevmek başka. Sen mesela bu karıyı severim dersin. Sevmezsin değil? Rosemary kendisinden bahsedildiğini anlıyor. Ne dedi? Hiç diyorum, konuşuyoruz. Hayrebedyan gözlerini kırpıştırıyor ve avurtlarını şişiriyor. Kürkler üzerinde kolay anlaştık. Asıl çekişme ötekiler için oldu. Bin bir bahane icat etti. Nihayet ben de Nubar'ın söylediği gibi hareket etmek zorundayım. Mamafih eninde sonunda anlaştık. Giderken kadehini boşalttı ve sırıttı. Yarın akşam dedi, saat 11:30'da, orada. Âlâ. Rosemary arkasından öfkeyle baktı. Gözleri büsbütün irileşmişti. Salaut diye küfretti. Oysa ben Ermeni'ye kızmam. Yaşıyor. Yaşamak şimdilik bazı şeylere övmek, diğer bazı şeylere sövmek olduğuna göre. Hayrebedyan gerektiği gibi yapıyor. Düşünmek derseniz ben insanların bir şey yapmadan önce vicdanlarını önlerine alıp uzun boylu düşündüklerine inanmıyorum. Herkes içinden geldiği gibi hareket ediyor. Sonra pişman oluyor. Bizim işte böyle olmadı mı? İtirazsız, daha ilk defasında kabul ettim. Zira canım sıkılıyordu. Bu olmasaydı burnumu başka bir halta sokacaktım. Pişman oldun mu? Elbette. Herkes ve daima pişman olur. Yalnız pek azı şunu itiraf eder. Yakup onlardan birisidir. Bizim, bilhassa gümrükçüler gemiyi tırtıl gibi didiklerken. Arama tarama bitti ve kimse yakalanmadı. Giyindik kuşandık. Yakup dakikalarca saçını taradı. Üstünde ehramlar ve sfenks olan acayip bir kravat taktı. Tehlike geçtikten sonra Ağustos böceği gibi ötüp duruyor. Benim şakaklarımda hafif bir ağrı. Ağzım, dudaklarım kupkuru. Kafamın içinde aynı sözler. On trou des. Yıldızsız, kıpırtılı ve dağınık bir gece. Sancak ve iskelemizde ışıklar. Bir Norveç şilebi projektörlerini yakmış, hala yük boşaltıyor. Köprüden adalara bir vapur hareket etti. Çok kalabalık değil. Uzakta Beyoğlu'nun üstünde yangın kızıllığına benzer bir parıltı ve bulutlar. Tünelden mi çıkıyoruz yukarı? Hayır, tünelden çıkmıyoruz. Yüksek kaldırımın başladığı yerde bir simitçi. Kızarmış nar gibi simitler. Bir inzibat neferi. Onu dinlemiyorum. Dağınık, birbirini tutmayan kelimeler kulağıma geliyor. 12 numarada. Ulan sen kime? Baktım ki herif. Terlemeye başladım. Boynum terledi. Ellerim sırılsıklam. Plak mağazalarından birinde berbat bir piyasa türküsü çalıyorlar. Bir ara durduk. Gökyüzünü görmek istiyordum. Harap, eski ve tozlu binalar üstüme yıkılır gibi oldu. Pencerenin birinde kombinezonlu, dolaşık saçlı bir kadın. Birdenbire şehri yadırgadığımı anladım. Hayatından memnun değildim. İnsan hayatından neden memnun olmaz? Sıkıntıları olur. Ekmek sıkıntısı, geçim sıkıntısı, şu veya bu. Adam sıkılır ve niye sıkıldığını bilir. Benim param var, karnım doyuyor, sorumsuz yaşıyorum. Hiçbir şey umurumda olmadığı için sıkılacak şeyim yok. Yine de ölecekmişim gibi canım sıkılıyor. Hayat, yani günlük çekişmeler, budalaca gurur, sersemce gösteriş, ahmakça tevazu tamamen benim dışımda. Her şeye karşıdan bakıyor ve sıkıntıdan çatlıyorum. Bir şeyler yapmalıyım, muhakkak. Fakat ben daima bir şeyler yaptım. Tahsilimi terk ettim, askerlik ettim, aşık oldum, vazgeçtim, kamarat oldum, kaçakçı oldum. Hep bir şeyler yapıp kurtulmak için. Netice ne oldu? Hiç. Yine canım sıkılıyor. İstanbul'a gelmeden İstanbul'dan uzak olduğum için sıkıldığımı sanıyorum. Şimdi İstanbul'da Beyoğlu'nun süslü ve gösterişçi kalabalığı arasındayız. Bu defa buraya geldiğim için sıkıldığıma eminim. Berbat bir şey. Beyoğlu ezeli cümbüşüne devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Yalnız şaşı bir orospu vardı sinemaların önünde dolaşan. O görünmüyor. Taksim'e kadar bir gittik bir döndük. Biraz daha kendimi topladım. Canım müthiş içmek istiyor. Biliyorum bu insanın acizidir. Biliyorum ve içmek istiyorum. Beyaz ışıklı bir vitrin önüne kalabalık birikmiş. Sokağın içinde bir adam otomobilin üstüne çıkmış eşya piyangosu satıyor. Usandırıcı bir itişip kakışma. Galatasaray'a geldik. Balık pazarına sapacağız. Yakup keyfinden kekeliyor. Bu uzlu rakı ve kaavun. Daracık bir sokak döndük. Pasaj gibi bir yer. İki sıralı dükkan ve meyhane. Gayet iri, simsiyah, nankör gözlü bir kedi ayaklarımıza dolaşıyor. Küfrediyorum. Buğulanmış camlar. Apostol altın dişleri madalya gibi parıldatarak karşılıyor bizi. Kalisperas Hasanaki, sizi hangi rüzgarlar attı böyle? Kalisperas Apostol, tilki dükkanına dönüyor. Masayı sildi, Rumca sordu. Apupu uzikes? Yakup, yassuvire dedi, apton piera. Apton piera dedim, geçen akşam orada, mastika içtik. Yakup, ama ne mastika dedi. Meyhane gümüş takımları gibi pırıl pırıl. Duvardaki tavus kuşu resmini ilk defa görüyor gibiyim. Kuyruğunu yelpazeye benzetmişler. Kuşun kuşa benzer tarafı kalmamış. Karşıda iki Rum bağıra çağıra konuşuyorlar. Tezgahın orada kır saçlı mavi boncuk gözlü çalgıcı. Ne zaman gelsek bu adam aynı yerde, aynı şekilde oturur. Mezesiz rakı içer. Sonra neden armonik çalar? Nasıl eski püskü hırıltılı bir armonik? Şeytan bilir, yine Rum havaları. Nato pari to koritsi. Bu şarkıdan nefret ediyorum. Çalgıcı da nefret ediyor. Dişsiz ve çocuk ağzı titriyor. Allah belasını versin. Meze istemez apostolaki. Yalnız kavun ve rakı. Rakı buzlu olsun. Oreste iki gözüm. Kavun da buzlu olabilir. Her şey buzlu olabilir. Kafası ustura ile kazınmış adamlar geliyor. Şapkalarını çıkarıyorlar. Tepeleri bin mumluk ampuller gibi parlıyor. Yanımıza iki küçük memur oturdu. Birisi ufacık ve sıkıntılı. Durup dururken göğsüne vuruyor. İncecik sesiyle ben diyor. Kalem şefiyim. Telefonu yüzüne kapadım. Adam olsa anlarlardı. Haysiyetsiz herif. Biz hiç konuşmadan içeriz. Adet bu. Ağır ağır, heyecansız, hiç konuşmadan. Yakup dayanamaz, ara sıra bir fasıl geçer. Ama onu dinlemediğimi bilir. İyi çocuktur Yakup. Oysa ben iyi bir adam olamam. Kendimi sevmiyorum. Başka türlü yaratılmayı ne kadar isterdim. Şu kalem şefi gibi olmayı, kolalı yakalar takıp, ütülü pantolonlar giyip, her filmin ilk gecesine gitmeyi ve ertesi gün şirkette fevkalade hissi bir film diye asıp kesmeyi ya da bir sinek olsaydım, bütün ötekiler gibi bir sinek. Ufak tefek sıkıntılarına rağmen herkes mutlu oldukça ben de olacaktım. Herkes nasıl mutlu olur? Laf mı bu? Mutlu olmak, yakınmakla yetinmesini bilmek demektir. Kalem şefi her gece böyle yakınır ve ertesi sabah mutlu uyanır. Ben bunu bir türlü öğrenemedim. Belki öğrensem içim rahat edecek. Fakat nasıl öğrenmeli? Ne türlü? Bazı her genç adam gibi bir ev, bir kadın, bir çocuk hülyasına kapılıyorum. Bütün öbür sinekler gibi bir sinek olmak hülyasına. Ve neden bu hep bir rüya olarak kalıyor? Bir fotoğrafçıyı kovdum, bir bademciyi Yakup kovdu. Bizim meyhanelerimizde böyle insanlar dolaşır. Evvelce yakamıza çiçek takan bir kız gelir giderdi. Omuzuma bir el dokundu, ay yaşım biri, sönük gözler, sönük ve çileli gözler. Başka hiçbir şeyini göremedim. Bir kadeh diyor, rakı. Yakup küfrediyor. Adamın yüzüne bakmadan otur dedim bizimle iç. Fakat konuşma. Apostol kadeh getir. Yakup hayretle bakıyor bana. Adam inanamıyor. Kadehi tutan eli titriyor. Durmadan ben hiç konuşmam diyor. Ben zaten konuşmam. Arka arkaya üç kadeh dolduruyorum. Sonra gözleri ışıklanıyor ve adam ansızın bir insan oluyor. İçiyoruz. Başım ağırlaşıyor. Armonik heyecan içinde. Gürültü çoğalıyor. Terliyorum. Bir takım kimseler kalkıp gidiyorlar. Yeniden fotoğrafçıları kovuyoruz. Kafamın içi sislerle, tül tül, pırıltılı, hafif sislerle dolu. Sislerin arasında Rosemary'yi seçiyorum. Kaşları büsbütün alnına yükseliyor. Bir şeyler söylüyor ve ağlıyor. On verra viux diyor. Göreceksin yavrum, günün birinde alıp başımı gideceğim. Bak görürsün sen. Bense durmadan gelip gidiyorum. Dursam, gelip gitmesem daha mı iyi olacaktı sanki? Öyle insanlar vardır. En çok da bazı köylüler. Yer değiştirecekleri için müthiş kaygılanırlar. Ben köylü değilim. Rosemary hiç değil. Bal gibi Marsilyalı. Tere battım. Şu herif sinirime dokunmaya başladı. Oturuyor ve durmadan içiyor. Çalgıcı yeni bir türküye geçti. Mauro Mata, Mauro Mata. Saat 11'e doğru çıktık. İnce bir yağmur çiseliyordu. Asla ıslatmayan bir yağmur. Nedense heyecanlıyım. Kafamın içinde aynı tül yağınları ve gümüş pırıltıları. Nereden nereye bir keman sesi duyuyorum. Fakat asıl yağmur merhametli ve güzel. Ayyaş da bizimle beraber çıktı. Balık pazarında çekti gitti. Bayağı hafifledik. Onu neden davet ettim bilmiyorum. Etmesem herhalde daha iyi yapardım. Bazı öyle basit şeyler olur ki önce hiç önem vermez geçersiniz. Aradan biraz geçince kafanız ona takılır. Keyfiniz kaçar, asabınız bozulur. Bu da öyle oldu. Herifi çağırmakla Yakup'un bütün zevkini kaçırdığıma eminim. Ondan af diledim. Yağmur damlaları sık ve siyah kaşlarında, bıyıklarında parıldıyordu. Benden daha sarhoştu. Güldü. Hasanoğlu Hasan dedi. Kütük gibi sarhoşsun. Sarhoşum başka ama doğru söyle, o herife kızmadın mı? Kızdım tabii, beleşçi pezevenk. Gördün mü ya? Adama iyice sövdük ve rahatladık. Beyoğlu tenha ve karanlıktı. Daha sinemalar boşalmamıştı. Harap orospular yağmurun ve gecenin ortasında melekler gibi dolaşıyorlardı. Seyrek gece tramvayları, Maçka, Fatih vesaire. Kendimi ılık bir okyanusa düşmüş sayıyordum. Su akıyor, beni sürüklüyor. Yağmur vitrinlere yağıyor. Bekar gemiciler nerede geçirir ilk gecelerini? Orası malum. Neresi malum? Orası 12 numarada melahat. Yakup'un 12 numarada melahatı var. Benim hiçbir numarada kimsem yok.